Ankara, Ankara.
Derim ki sana, denize varmaktır amacı nehrin. Denize varmak, ey yolcu. Büyük seda, aşamıyorsa üstünden nehir, dolanır çevresini dağın. Büyükse kaya, söküp atamıyorsa nehir, birikip birikip taşar üstünden. Dolanır yanını yöresini. Yokuşsa yolu, koşamıyorsa menderesler çizer nehir. Uçurum çıkarsa önüne, kapıp bırakır kendini nehir. Açar kanatlarını. Varır varacağı yere, oraya, denize. Ankara, Ankara'ya hoş geldiniz. Hasan Hüseyin Korkmazgil'in yolcu şiirinin bir bölümüyle başladık bugünkü programımıza. Bugün işi ya da mesleği gereği bu konunun farkında olanlar hariç çoğu kişinin bilmediği, duyunca da çok şaşırdığı bir konuyu paylaşacağız sizlerle. Asfaltın altında dereler var belgeselinden yola çıkarak Ankara'nın gözlerden ırak derelerini konuşmak istiyoruz. Konuklarımız inşaat ve çevre mühendisi Hasan Akyar ve yönetmen Yasin Semiz. Hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk.
Hoş bulduk.
Adında dere, çay geçen pek çok semt var bugün Ankara'da. Bu isimlerin nereden geldiğini, o derelere ne olduğunu hiç düşündünüz mü daha önce? Adı var ama kendi yok mu o derelerin? Nereye gittiler? Birdenbire görünmez mi oldular? Asfaltın altında dereler var. Artık göremediğimiz bu derelerin izini süren çok çarpıcı bir belgesel. Sayın Semiz, pek de bilinmeyen bu konuda bir belgesel çekme fikri nasıl ortaya çıktı? Ve sizi de tanıyabilir miyiz öncelikle?
Merhabalar. Aslında fikir şöyle ortaya çıktı. Ben de Ankara'ya üniversite eğitimi için gelmiş birisiyim. Küçüklüğüm Ankara'da geçmedi. Eski halini bilmiyorum bu sebeple. Benim de hiçbir şeyden haberim yoktu. Daha önce başka bir belgesel yapmıştım ben Eymir Gölü ile ilgili. ODTÜ öğrencisiyken. Bu filmin bir gösteriminde Hasan Akyar'la tanıştım ve başka arkadaşlarımız da vardı yine. İnşaat mühendisleri olsun, çeşitli çevre aktivistleri. Onlarla tanıştıktan sonra ben böyle bir şeyden haberdar oldum. İşte Ankara'da dereler var. Aslında şehrin merkezinden geçiyor ama yerin altında biz görmüyoruz vesaire. Bunları konuştuktan sonra benim de ilgimi çekti ve biz dedik yani bunu bir belgesel haline getirelim. Daha fazla insanlara duyuralım. Belki farklı bir kent mümkün olabilir insanlara duyurursak, kamuoyu oluşturursak diye. Böyle bir çalışmaya başladık.
Yani bir belgesel çekerken aslında bir belgesel çekeyim diye yola çıkmıyorsunuz. Konu size geliyor. O şekilde yapılıyor değil mi?
Ya aslında hep böyledir. Yani biraz da bir belgesel yaparken ya da başka bir film yaparken sizin de merak ettiğiniz bir konu vardır. Siz de bir şeyler keşfedersiniz. Hem kentle ilgili hem kendinizle ilgili bir şeyler keşfedersiniz bir film yaparken. Bu filmde dediğim gibi ben başlangıçta çok az şey biliyordum. Ben de çok fazla şey öğrendim. Sonrasında da tabii bunu insanlara duyurmuş olduk.
Belgesel evleri Ankara'nın batısında yani Çayyolu tarafında kalan ve iş yeri Çankaya, Dikimevi, Cebeci tarafında olan Ankaralılar her gün en az 20 derenin üzerinden geçiyorlar ve bunu bilmiyorlar cümlesiyle açılıyor. Bu açılış cümlesi size ait Sayın Akyar. 20 dere gerçekten de çok fazla düşününce ve biz bunların hiçbirini görmüyoruz aslında, öyle değil mi?
Şöyle ki 20 dereden çok daha fazla.
En az 20 dere diyelim.
En az 20 dere. Bir çırpıda isterseniz birkaç tanesini sayayım Çayyolu'ndan.
Tabii, tabii.
Diyelim ki TRT Ankara Radyosu'na geleceksiniz, Kızılay'a, bakanlıklara. Hızlıca sayıyorum. Evkaya, Horlat, Beşpınar, Körpınar, Kavaklı Boğazı, Çayyolu Çayı, Kutuyun, Çeşmebaşı, Uzundere, Ayrıközü Dere, Ahlatlı Özü, Altınoğlu, Kuyucak, Maslak, Arılık, Beytepe Köyü Dere, Yardım Özü ve ondan sonra da ODTÜ'nün dereleri geliyor. ODTÜ'de de 5 tane dere var ODTÜ'nün içinde. Ağıl Dere, Kuzu Kulak Dere, Kömüs Gölü Dere, Yalıncak Özü Dere, Şirin Dere, Şarlak Dere, daha sonra Söğüt Özü Dere, Cevizli Dere, Kirazlı Dere, Dikmen Deresi, Ayrancı Deresi, Kavaklı Dere, daha sonra Bülbül Deresi, İncesu Deresi. Yani bunlardan daha fazla derelerin üstünden geçiyorsunuz ve farkında değilsiniz. Bu kaybolan, yani görünmeyen dereler aslında kaybolmuş değil. Bunlar zaman zaman feryatlarını, sıkıntılarını dile getirmiyorlar ama fiziki olarak kendilerini belli ediyorlar. O da şöyle, taşkınlar yapıyorlar. Su baskınları yaratıyorlar. Zaman zaman da asfaltın üstünden de akıyor dereler Ankara'da. Taşkınlara da daha sonra değinebilirim.
Evet, değinelim bu konulara ama biraz da sizi tanıyalım istiyorum efendim. Siz suyla, daha doğrusu sularımızla nasıl ilgilenmeye başladınız? Bu merak nasıl başladı sizde ve biraz sizi tanıyalım.
Küçükken ilkokula gitmeden önce bahçeli evlerde oturuyorduk. Babaannemin de bir ahretlik dediği bir yakını vardı Gençlik Caddesi'nde. Biz bir gün yaz bahar aylarında el ele tutuştuk, gitmeye karar verdik. Önce önümüze bir dere geldi, pis kokuyor. Ve karşıda da Anıtkabir var. Yani bu dereyi geçmemiz lazım. Ayak izlerine baktık. 2-3 tane taş gördük. Üstüne atladık birinciye. İkinciye babaannem atladı. Ben el ele tutuşmuştum. Geri çekilince beraber o pis sulu derenin içine düştük. Dizlerimin üstüne düştüm. Boğazıma kadar o pis suyu içine battım ve sudan korkmaya başladım. Suyla ilgilenmem korkuyla başladı. Ve suyu öğrenmem gerektiğini yaptım. Sadece coğrafya olarak değil, mühendislik olarak da. Öğrendikçe korkum daha da arttı. Ömür boyu suyu öğrenmekle geçti. Hala da tam olarak suyu çözebilmiş değilim. Aslında su çözücüdür. İçine aldığı her minerali eritir. Ben de suyun içinde eridim diyebilirim.
Efendim peki su varlığı açısından Ankara'yı nasıl tanımlarsınız? Ankara'nın coğrafi yapısında dereler nasıl bir yer tutuyor?
Aslında Ankara'nın dereler bakımından en zengin İç Anadolu kentlerinden biridir. Ta Evliya Çelebi'nin notlarında, seyahatnamesinde vardır. İşte kaynak suları akar çağlar, etrafında şen bülbüller öter, ahalisi işte suyla birlikte yaşar diye. Ta Evliya Çelebi'den günümüze kadar birçok ozanın daha sonra dizelerinde yer almıştır. Mesela Ankaralı ozan Cemal Süreya hemen hemen birçok şiirinde Ankara'nın derelerinden bahseder. Ya Dicle'den, Fırat'tan, Sakarya'dan, Kızılırmak'ın dışında Dikmen Deresi'nden bahseder, Bülbüldere'den bahseder ve de nehirlerin, ırmakların, derelerin şairi olarak anılır aslında Cemal Süreya bizim tarafımızdan.
Evet.
Mesela sizin Ahmet Arif'in de var mesela İncesu Üstüne şiiri. İncesu Deresi merhaba ile başlayan çok nefis bir dizelerden oluşan bir şiirdir. İncesu'yu da işte üstünde leyleklerin, kartalların, kuşların yuva yaptığı bir havza olarak niteler.
Evet. Ankara'daki dereleri peki konuşmaya Ankara çayından başlamak lazım acaba diye düşünüyorum. Ne dersiniz?
Şöyle başlayabiliriz. Ankara'nın 3 tane önemli, her mevsim akışı olan 3 büyük çayı, deresi var. Bir tanesi Çubuk Çayı. En fazla su buradadır. Üstünde de Çubuk Barajı 1936 Kasım ayında işletmeye alınmıştır. Diğeri Hatip Çayı. O da Güneydoğu'dan gelir. Bir üçüncüsü de İncesu Deresi. Bu üçü Akköprü denen mevkide. Şimdi orada bir büyük bir AVM var. Eskiden et balık kurumunun olduğu yerde bir araya gelirler Akköprü'de. Ondan sonra Ankara Çayı adını alır. Batıda Sakarya ile buluşur. 60-70 kilometre sonra Sakarya'da sonunda Karadeniz'e dökülür. Yani Ankara'nın yerleşim yerleri dikkate alındığında biz Ankara aslında Karadeniz havzasındayız. Karadenizliyiz havza olarak diyebiliriz.
Evet, sizin eklemek istedikleriniz var mıdır Sayın Semiz?
Bu çaylarla ilgili tabii şöyle bir şey söyleyebilirim ben. Benim de burada ilgimi çeken Ankara'da deniz yok. Bu hep konuşulur. Hatta biraz da böyle şakalar yapılır bununla ilgili. Diğer büyük kentlerimiz hep deniz kenarında. İstanbul, İzmir. Ankara'da deniz yok. Gri bir kent. Böyle kimisi sıkıcı olduğunu düşünür vesaire. Ben de şöyle düşünüyorum. Aslında belki de öyle bir kent değil. İşte şairlerimiz, yazarlarımız daha önce de bunu dile getirmişler. Biz belki de bu kenti biraz daha yaşanamaz hale getirmişiz zamanla. Cumhuriyet'in kurulduğu döneme baktığımızda kent planlarına, şehir merkezinde, ulusta plajlar planlandığını görüyoruz. Kent merkezinde çok güzel akarsuların olduğunu, hatta kent merkezinin bu sebeple kent merkezi olduğunu görüyoruz. Çünkü o akarsuların birleştiği bir nokta. hatta. Şimdi biz böyle güzel bir yeri alıp o derelerin de üstünü örtüp gri bir kent haline getirdiğimiz için sonra biz bu suçu kente atıyoruz. Aslında suç bizde ve tabii işin güzel tarafı bunu değiştirme şansı da bizde. Bu ihtimal de bize kalmış bir şey. Biz bunu değiştirebiliriz. Daha farklı bir kente sahip olabiliriz. Ve dediğim gibi işte belgeseli yapma sebebimiz de bu. İnsanlar bunu duymalı, bilmeli. Yer altında aktığı için bu dereler. İnsanlar farkında bile değiller. Bilmedikleri bir şey için talep de edemiyorlar. Hani bir fikir de üretemiyorlar. Ama şimdi belgeselimizi izledikten sonra ya da bunları dinledikten, bu tartışmaları dinledikten sonra insanlar bunu biliyorlar. Ve belki de işte biz bunun ihtimalini ortaya sunuyoruz. Farklı bir kente kavuşabiliriz.
Evet, bugün görebildiğimiz dereler var mı peki Ankara'da?
Elbette var. Yani İncesu Deresi'nin diyelim yukarı İmrahor'dan sonrası açık Eymir Gölü'nden çıkışta. Fakat o da şu anda TRT'nin genel müdürlük binasının güney tarafına baktığınızda hem Eymir Gölü'nü görüyorsunuz hem de Eymir Gölü'nün çıkışındaki İncesu Deresi açıktan akıyor. Mesela ODTÜ'nün içindeki Yalıncaközü Dere, Kuzukulak Deresi'nin üst kısımları halen açıkta. Macun Deresi kuzeyden gelen açıkta. Hacı Kadın Deresi açıkta. İlk etapta henüz üstü kapanmamış, temiz akan derelerimizi kirletmemek. En ucuz, en ekonomik çaba. Yani mevcut iyi olanları korumak. Daha sonra sırasıyla tabii onun fizibilitesini yapmak, planlamasını projelendirildikten sonra kademe kademe ekonomik gücünüze göre, ayırdığınız bütçeye göre yukarıdan başlayarak, havzasının üstünden başlayarak aşağıya doğru özellikle kentin drenaj sistemini, kanalizasyon sistemini ayırarak evsel atıkları ayrı kanallara alıp yağmur sularını sadece taşıyacak şekilde derelere bağlayarak bunun çözümü teknik olarak mümkün. Ama her teknik fizibilitesi olanında ciddi maliyeti var. Tabii bu,
konuşalım bunları.
Bu ciddi bir planlamayı, programlamayı, kademelendirmeyi getiriyor. Şimdi Ankara'nın Yasin Hoca aslında çok iyi bir yönetmen, çok iyi bir yönlendirici. Özellikle sanatsal dokunuşları farklı kesimleri izleyicilerinin ve özellikle entelektüel kesimin, özellikle aydınların, hatta konuyla hiçbir ilgisi olmayanların bile ilgisini çekecek bir dili, biçemi tutturan bir eser ortaya koydu. Biz iyi ki diyoruz yollarımız kesişmiş ve birlikte sabır ve emek ürünü olan, çünkü en az 5-6 yıl sürdü bunun bir araya getirilmesi, kurgulanması. Ona bir suyla ilgilenen bir Ankaralı olarak çok çok teşekkür ediyoruz.
Biz de teşekkür ediyoruz. Gerçekten ellerinize sağlık. Bu arada 2019 yılında 13. İstanbul Uluslararası Mimarlık ve Kent Filmleri Festivali Uluslararası Belgesel Yarışması en iyi 3. belgesel ödülü ve 2020 yılında da 31. Ankara Uluslararası Film Festivali'nde Vehbi Koç Ankara Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi özel ödülünü aldı. Asfaltın Altında Dereler Var belgeseli, bunu da paylaşalım dinleyicilerimizle. Uzun bir zaman dilimine yayılan yoğun bir emek var bu belgeselde. Biraz bu süreçten bahsedelim Sayın Semiz. Nasıl bir yöntem izlediniz? Şimdi görmediğimiz dereleri bize anlatmaya çalışıyorsunuz belgeselde. Bu sizi zorladı mı? Belgeseli izlemeyen dinleyicilerimiz için bu sorunu nasıl aştığınızı bizimle paylaşır mısınız?
Aslında evet, başlangıçta ben de çok zorlandım. Kendimin de çok iyi bilmediği bir konu olduğu için öncelikle benim keşfetmem gerekti. İşte Hasan Hocaylı olsun, belgeselimizde gördüğünüz Ahmet Soyak var, kent kaşifi. Onunla o bazı noktaları biliyordu, onunla gezdik. Öncelikle benim keşfetmem gerekti. Şehir merkezinde dereleri göremediğimiz için onun izini sürdük. Öncelikle işte hangi caddenin altından geçiyor acaba? Ya da derelerin yer altına girdiği noktalarda, mesela İmrahor Vadisi'nde bir nokta var. Mamak tarafında bir nokta var. Çeşitli yerlerde dere bir yere kadar dışarıdan akıyor, bir yerden sonra yer altına alınıyor, kanalına alınıyor. O noktaları tespit ettik. Bunu öğrendikten sonra tabii ki işte üslup, yani film üslubunu nasıl tasarlayacağımızı düşünmeye başladım. Yani gözükmeyen bir şeyi görsel bir sanat yoluyla tarif etmek tabii ki zor. Daha çok sesleri de kullanmaya çalıştık. Yani gözümüzü kapattık. Acaba nasıl sesler duyarız biz o yerin altında olsaydık? Bu dereler acaba şu anda orada yaşıyorlar, yerin altındalar ama sesler nasıldır acaba orada gibi, bunları hayal etmeye çalıştım. Yerin altından o dereler akıyor ama üstte de bir hayat devam ediyor aslında. Kentte insanlar orada yürüyorlar, arabalar geçiyor vesaire. Aslında artık su yerine arabalar akıyor orada. Bunun gibi noktaları yakalamaya çalıştık. Aslında işte bu yerin altı ve üstü arasındaki kontrastı yakalamaya çalıştık diyebilirim yani bir şekilde. Sonrasında da dediğim gibi dereler aslında bir şehrin kan damarı gibi. Hepsini tek bir parça olarak düşünüp bir şekilde insanlara sunmaya çalıştık. Umarım güzel de olmuştur. Çünkü önemli olan biraz da şey, mesela bir anda filmin çok fazla izlenmesi, gişe yapması vesaire değil ama zamana yayılarak daha fazla insanın izlemesi, gerekirse bu küçük gösterimlerle olur, özel gösterimler, dijital platformlardaki vesaire, çok şehrin çeşitli kesimlerinden insanların izlemesiyle zamana yayılarak belki bir değişime, şehre bakışımızda bir farka yol açabilir diye düşünüyorum.
Peki çekimler kaç sene sürdü hazırlıklarıyla beraber diye sorayım.
Yani 4-5 yıl sürdü diyebilirim.
Çok tabii büyük ki, bir emek gerçekten.
Yani 4-5 yıl derken 4-5 yıl boyunca tabii ki biz başka hiçbir şey yapmadan bu belgeseli yapıyor değiliz. Ama şöyle, her yılın belli dönemlerinde biz çekimler yapıyoruz. Çünkü Hasan Akyar da birazdan bahseder. İşte 42. yağmurları başlayacak. Yine belki seller, taşkınlar olacak ve denecek ki 100 yılın seli oldu, yağmur yağdı. Halbuki öyle değil, her yıl oluyor. Biz bahar aylarında mesela taşkınları çekebilmek için yağmur yağdığında hep bekliyorduk. Nerede taşkın olabilir diye dere yataklarında bekleyerek. Neden bekliyorduk? İşte o çekimleri yapıp insanlara göstermek lazım. Ya da mesela bir nokta daha söyleyebilirim. Sıhhiye, herkesin bildiği işte bu Hitit kursun olduğu noktada. Oraya mesela çok az bir yağmur yağsa bile orada çok su taşkını olur. Böyle sular birikir, kaldırımdan yürünmez. Çünkü orası aslında yine iki derenin birleştiği bir nokta. İnce Su Deresi geçiyor alttan. İronik bir şekilde de alttan dere geçerken üstte de yapay bir havuz var. O havuz da hiçbir zaman aktif olmaz. Yani öyle sanki bırakılmış bir yer gibi durur. Bunlar mesela çok ilginç geliyor bana ve bunları hep belgeselde de tarif ettik bir şekilde.
Evet, belgesellerin bir amacı da bir şeyleri göstermenin ve değiştirmenin, dönüştürmenin olması aslında. Tepkiler, geri dönüşler nasıl oluştu? Amacınıza ulaştınız mı bu belgeselle efendim?
Tabii ki dediğim gibi bu süreç alan bir şey. Hem belgeseli bitirmek süreç, hem de bitirdikten sonra insanlar izliyorlar, tepkiler oluyor. Birdenbire hiçbir şey değişmiyor tabii ki. Ama zamanla dediğim gibi öncelikle insanların bu sorunun farkına varıp böyle bir şey olduğunu bilip daha sonra bazı insanlar diyorlar acaba ben ne yapabilirim? Ben nasıl değiştirebilirim? Benim ne katkım olabilir diye. Öncelikle işte herkes kendi uzmanlığına göre diyorum ki kimisi mühendistir, mühendisliğiyle ilgili bir çalışma yapabilir, bir proje yapabilir. Başka bir insan sanatçıdır, kendi sanatıyla ilgili sosyal medyada aktif olabilir, insanlara duyurabilir vesaire. Herkesin yapabileceği şeyler var ve bu değişimin ben zamanla olabileceğini düşünüyorum ki olmak da zorunda aslında. Onun haricinde de tabii ki bu değişimin olması için karar vericilerin de etkili olması gerekiyor ve bu meselede en önemli mecra tabii ki Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ. Bizim filmimiz çıktıktan sonra onlar da bu belgeseli izlediler, ilgilendiler. Hatta çeşitli toplantılar oldu. Neler yapabiliriz diye. Bu toplantılardan sonra bazı çalışmalara başlandı. Yani Hasan Hoca'nın da dediği fizibilite çalışmaları belki. Nasıl projelendirebiliriz, ne kadar zaman alır vesaire gibi. Ama tabii ki şu anda şehrin merkezinde bir dereyi açtık da çok değişti diyebileceğimiz bir nokta yok hala. Ama tabii ki bu birkaç yıllık bir mevzu. Ben önümüzdeki yıllarda mutlaka kentin çehresinin değişeceğini düşünüyorum.
Evet. Biraz geçmişe bakacak olursak Ankara'nın başkent ilan edilişiyle birlikte büyük bir imar faaliyeti başlıyor. Adeta yoktan var ediliyor kent. İmar planı için bir yarışma açılıyor. Alman plancı Hermann Jansen'in planı birinci oluyor. Jansen planında vadi tabanlarını, dere kıyılarını ve sele yol açan kuru dere yataklarını yeşil alanlarla ilişkilendiriyor. Doğal ve yapay su ögelerini kullanıyor. Kimi dere ve çayların kenarlarını sebze üretilecek alanlar olarak ayırıyor ve buraları yapılaşmaya açmıyor. Jansen'den önce de Ankara'nın ilk imar planını hazırlayan Lörher, yeni şehir için vadi tabanları ve dereleri takip eden yeşil alan dizileri öneriyor. Doğanın bağışladığı bu özellik ve fırsattan güzelce yararlanılır ve uygulanırsa bugün çorak ve ruhsuz görünen şehre çevresi bir park yeşilliğiyle sarılmış bir bahçe şehri formu verilebilir, diyor Dörher 1924'te. Yani iki plancının tasarımının odağı su ve yeşil aslında. Peki efendim, temel unsur su ve yeşilken o derelere ne oluyor? Nasıl
soruyu
bu hale gelmiş?
Çok kısa ve özet bir şekilde anlatmam mümkün değil.
Hı hı.
Çünkü Cumhuriyet'le başladınız. Şimdi Cumhuriyet dönemi öncesinde bir Abidin Paşa valilik yapıyor 1905'lere kadar. O Ankara'nın gerçekten içme suyu sorununu neşter vurup o dönemle ilgili çözüm buluyor. Bunu da Hatip Çayı'nın kenarında Kayaş, Mamak civarında eski Roma'dan kalma bazı tesisleri gündeme getiriyor. Elma Dağ'dan suyu kale içine kadar getiriyor. Şimdi şöyle başlamak lazım. Ankara'yı başkent olarak aldınız da dünyadaki başkentlere bakacak olursanız hemen hemen tümü deniz kenarında değil. Bir temiz nehir kenarında, dere kenarında.
Hı hı.
Paris Sen Nehri'nde, Londra Thames Nehri'nde, Washington Potomac'ta, Moskova yine içeride.
Bunun nedeni nedir peki?
Temiz su kaynağı.
Su kaynağı olması.
Oradan içme suyunu alıyorlar. Ayrıca atıklarını da hiçbir ücret ödemeden yer çekimiyle su alıp götürüyor. İkincisi, sadece içme suyu için değil, ekonomik olarak da bu suyu kullanıyorlar. Örnek olarak Ankara'yı vereyim. Hatip Çayı çevresinde Ankara gelişmiş, kale civarında. Nüfus orada. Hatip Çayı'ndan bir kere üstünde 1930'lara kadar 6 tane un değirmeni var. Yani Hatip Çayı'nın suyuyla dönen un değirmeni var. Yanlarında tabakhaneler var. Ankara 16. yüzyıldan itibaren tiftik üretiyor. Deri tabaklaması, tabaklama deriyi, işte yünün yıkanması, boyanması çok büyük miktarlarda su istiyor. Bu da Hatip Çayı ile mümkün. İçme suyunu oradan alıyor çünkü eski Roma bendi var 7 metre yüksekliğinde Hatip Çayı'nın üstünde. Oradan suyu alıp kaleye verebiliyorlar. Yani suyun ekonomik değeri de var. Kentin sosyal yaşamında da çok önemli. Hatta Cumhuriyet'in ilk yıllarında Ankara'ya gelen, dışarıdan gelenler Ulus'taki merkezdeki çalıştıkları iş yerlerinde öğle tatillerinde Hatip Çayı'nın kenarında dinleniyorlar. Mesire olarak kullanıyorlar. Hatip Çayı'nın kazıkçı bostanları dediğimiz yerde de Ankara'nın bütün sebzesi meyvesi yetiştiriyor. Onun için bu su kaynaklarına yakın olmak çok şey.
Dereler şimdi, ıslah edilip peki yeşil alan olarak değerlendirilemez miydi?
İşte
bunlar yapılamaz
o dediğiniz
miydi?
Janssen planında bu açıkça ortaya konmuş, raporlanmış alan. Hatta bir yeşil kuşak olarak düşünülmüş. Atatürk Orman Çiftliği'nden başlıyor. İşte Ankara Radyosu'nun önünden geliyor. Sıhhiye'den geçiyor. Ve şeyle İncesu Deresi Vadisi ile şu anda TRT'nin bulunduğu Eymir Gölü Vadisi'ne kadar bir yeşil alan düşünülmüş. Ve Cumhuriyet'in ilk yıllarında da bu uygulanıyor. Daha sonra 57'lerde Uybadin planı da bunu devam ettiriyor. Fakat Ankara'nın hızlı nüfus artışı bu plan, mesela Janssen planı Ankara'nın 300 bin nüfusuna göre planlanmış. Çünkü Janssen planlamaya başladığında Ankara 150 bin civarında. Diyorlar ki iki misli nüfusa göre planla. Tabii plan uygulamaya başladığında o nüfusa erişiyorsunuz. Onun için yeni planlamalar gerekiyor. Aslında benim altını çizmek istediğim asıl konu, hep suyun faydasından bahsettik ama suyun hafızası var. Kendine eğer kötülük yaparsanız, mülküne tecavüz ederseniz, yanına bina yaparsanız gün geliyor, sel yapıyor, taşkın yapıyor ve hesabını kesiyor. Yani cezayı kesiyor. Şimdi oraya kötülük yapandan da kesmiyor. Suyun adaleti yok, eşit değil. O anda kimi bulursa cezayı ona kesiyor. O konuda karar veriyor. Mesela depremde de öyle oluyor. Yani yanlış kararlar veriliyor. Yanlış imarlar uygulanıyor. Fakat deprem olunca can kayıpları bu kararı verenler ödemiyor. Yani doğanın adaleti yok. Suyun da adaleti yok. O anda kimi bulursa ondan cezayı kesiyor. Şimdi Ankara'da böyle. Ankara'da da çok ciddi taşkınlar var. Bizim belleğimizden hep itip gidiyor. Oysa Ankara'nın taşkınları mesela 1946 Mayıs ayında, 1947'de Ağustos ayında bunlar ölümlü taşkınlar. 12-15 Haziran 1951, Haziran sonu 1952 ve en önemlisi de 1957 Hatip Çayı taşkınıdır. 11-12 Eylül kayıtlı 192 kişi kayboluyor, boğuluyor. Şimdi bunun üstüne hükümet ve belediye önlem almak istiyor yani bu taşkınları önlemek için.
Bunun üzerine mi üstü kapatılıyor?
Evet. Yani bu taşkında kayıptan sonra bir program için DSİ'ye görev veriliyor. O çalışmalara başladığında da 27 Mayıs oluyor ve biraz gecikiyor bu alınacak önlemler ve 1963 yılında DSİ Ankara taşkın raporu hazırlıyor. Ve burada bu taşkın yapan önemli 3 dereyle ilgili ciddi planlama, programlama, projeler yapılıyor ve bu da 1968'e kadar uygulanıyor. Yani Hatip Çayı'nın kapatılması, 2 tane kutu menfeze alınıyor. Dikmen Deresi'nin kapatılması, İncesu Deresi'nin meskun yerlerde kapatılması, Kirazlı Dere'nin kapatılması. O zamanki dünyada da teknik çözüm bu. Çünkü bizim derelerimiz temiz su akıtmıyor.
Bugün daha mı farklı peki?
Bugün de farklı değil. Yani içinde evsel atıklar, yani kanalizasyon, pis sular akıyor. Hı hı. Özellikle yaz ayları bazı bizim derelerin büyük çoğunluğu kurur, kuraktır, su akmaz. Ama şimdilerde hepsinde su var. Ama o su kanalizasyon.
Zaten şimdi, çoğumuz onu kanalizasyon olarak tabii, biliyoruz.
Mesela,
orada İncesu, derelerin olduğunu
mesela,
bilmiyoruz.
İncesu Deresi. İncesu Deresi, orada kolej var, daha yukarıda bir ilkokullar var. Oradaki çocukların sağlığı önemli. Yani çocuklar iki adımda dereye geliyorlar. Hı hı. Ve o pis sularla sudan kaynaklanan çok ciddi kolera, tifo, tifüs, birçok hastalıklar var. Bunları da en kestirmeli. Dünyada da bu o dönemler en geçerli teknik çözüm. Hı hı. Ve bunu yapıyorlar. Bir ikincisi, mesela daha sonra da taşkınlar olmuş. 61'de, 63'te, 61'de, 18 Haziran 61'de 8 kişi ölüyor. Haziran 63'te 3 kişi boğuluyor. Bir anne, bir çocuğu, bir de ayakkabı boyacısı. Yani bunlar kayıtlarda var. Haziran 68'de kolej semtinde koleji su basıyor. Bütün oradakileri. Ve en son 3 yıl önce İncesu Deresi taştı. Marmara Sokak'taki medikal şeylerde yaklaşık 90 santim su çıktı. Yani insanların beline kadar su çıktı. İncesu taşkınıdır.
Bunu önlemenin bir yolu var mıydı peki?
Bunun önlemenin yolu, bunları madem kanal içine aldınız, kanal içini temizlemeniz lazım. Rögarları yağış öncesi, ki bu da belli, istatistik olarak belli. Hatta çok ilginç, mesela herhangi birisine sorsanız Ankara'da ne zaman sel baskını olur, taşkın olur, su baskını olur. İnsanlar şeyde bahar en fazla yağış alır, kışın bahar olur. Tam tersi, Ankara'daki su baskınları, seller, bu boğulmaların olduğu ay Haziran ayıdır en fazla. Hayret edeceksiniz. Temmuz'da yoktur. Ağustos ve Eylül'ün ilk yarısıdır. Bütün Ankara'nın su baskınları bu aylardadır. Mesela en son 2013'te Eskişehir yolunda Diyanet İşleri Başkanlığı'nın karşısında Atatürk Hastanesi vardı. Su bastı. Acil serviste 3 kişi boğuldu. Onların bütün gazeteleri incelerseniz onlar da bütün bunları göreceksiniz. Şimdi bunun nedeni niye yazın oluyor? Hı hı. Bunlara biz konveksiyon yağışları diyoruz. Bulut çatlamasıdır bunun. Yabancı dilden, Anglo-Sakson dilinden tercümesi. Yani bu kısa sürede bulutlar oluşur, yazları. Ve bir anda çok kısa, çok küçük bir alana yoğun bir şekilde 5-10 dakika içinde yağar ve keser. Ve o ciddi olarak akışa geçer bir an önce. Kuru, toprak da kuru olduğu için ememez hemen onda ve akışa geçer. Ve bir nedeni bu. Ve onun için yazın oluyor. İkinci nedeni, mesela Cevizli Dere örneğini verebilirim. Konya yolunun hemen Konya'ya doğru gider sağ tarafındadır. 1980'lerde 2000'lere kadar küçük küçük evler, gecekondular vardı. Baktığımızda her taraf yeşillik, ağaçlardı. Yağmur yağınca ağaçlarda tutulur, buharlaşır, toprak emer ve akışa geçen yağışın %20'si kadardı. Şimdi bir metrekare yeşil alan yok. Her taraf çatı, asfalt, beton. Bu sefer düşen yağışın %20'si değil, 5'te 4'ü akışa geçiyor. Benim kadim binlerce yıllık Cevizli Derem bu kadar fazla gelen suya alışık değil. O da eğim düzelince, ki 70 gün köprüsü vardır. Çetenimeç Bulvarı ile Ceyhun Atıf Kansu Bulvarı'nın kesiştiği yerde 70 gün köprüsü. Orayı su basar. İlk bastığı da 2013 yılındadır. Bütün arabalar içeride. Balık adamlar kurtardı. Bir diğer nedeni de Ankara'nın bu kapalı havzasında sıraladığımız derelerin olduğu yerde normal yağışı toplardı bunlar. Fakat Ankara'nın şimdiki nüfusuna, Ankara'ya günde yaklaşık 1,5 milyon metreküp Ankara'nın dışından içme suyu geliyor. Ankara'nın kuzeyindedir içme suyu kaynakları. Yani Ankara'nın içine yağış yağsa içme suyuna hiçbir faydası yok. Ankara'nın kuzeyine Kurtboğazı Barajı, Eyrekkaya, Akyar Barajı, Çamlıdere Barajı, Kayraktepe Barajı, hatta Gerede yağacak ki Ankara'nın içme suyu stoğu olsun. Ve Ankara'ya da oradan, o taraftan günde 1,5 milyon metreküp su geliyor. Yani yılda yarım milyar metreküp. Bu gelen su da ek olarak bizim bu dereler topluyor. Dereler aslında toplar damar. İçme suyu şebekemizde atar damar.
Şimdi Cumhuriyet'le birlikte Ankara yeniden inşa edilirken tasarlanan, hayal edilen bir başkaydı. Gerçekleşense bambaşka oldu. İmar planları uygulaması gerçekten de zor olan bir konu. Bunun için Yansen'le Atatürk'ün arasında geçen bir anekdot örnek verilir hep. Atatürk koca memleketi yedi düvelin elinden kurtarır ama o bile planın birebir uygulanmasını sağlayamaz. İlk haliyle kalsaydı Ankara nasıl bir kent olurdu diye soracağım size. İçinden derelerin aktığı, insanların yeşil alanlarla iç içe yaşadığı bir Ankara fikri. Bugünkü Ankara'ya baktığımızda biraz ütopik gelebiliyor ama çok da güzel manzaralar beliriyor gözümde. Siz ne dersiniz?
İç çekelim. Yani bu hayalden de öte bir şey. Nostaljik olarak eskiye dönmek fikir jimnastiği olabilir. Gerçekçi olmak gerekir diye düşünüyorum. Bu gerçekçilik içinde Ankara'da yaşayanlar doğaya, deresine, kuşuna, böceğine, hayvanına, daha öncesi insanın ilişkilerine bir üst düzeye getirme, çağdaş, eşit, adaletli olarak bir toplum yarattığınızda daha sonra da bunlar ardı sıra gelecektir. Bunların talebiyle, kaynak ayırmasıyla ve seçtikleri yöneticilerin de bunları vaat ederek gelmesiyle çözülecek. Bu kısa dönem için bir hayal olabilir ama hiçbir zaman insanlık geriye doğru gitmemiştir. İnişlerimiz, çıkışlarımız da olsa orta gelecekte istediğimiz şeyi yaşayacağımızı düşünüyorum.
Sayın Semih, sizin fikirleriniz nelerdir?
Ben de şöyle hayal ediyorum tabii ki. Mesela düşünün, yani Kuğulu Park'tan çıktınız, Ulus'a kadar gideceksiniz şu anda. Mevcut halinde ya taksiye binmeniz gerekiyor, ya kendi aracınızda ya da otobüse bineceksiniz. Tren bile yok o arada. Ama oraya yürüyerek gidebilirsiniz aslında. Ve şu anda o kadar yoğun trafik olmadığını hayal edin. Bir dere kenarından yürüdüğünüz, ağaçlık bir yoldan yürüdüğünüzü hayal edin. Ya da dere kenarında oturup kitap okuduğunuzu hayal edin. Bu yolları yürüyerek, bisikletle gidebildiğinizi hayal edin. Ben bu şekilde düşünüyorum. İncesu Vadisi boyunca, Sıhhiye'de, Ulus'ta, birçok noktada bu şekilde aslında yaşayabilmemizin hayalini en azından kurabiliyoruz. Çünkü derelerin varlığından haberdarız. İşte hayalini kurmak, düşünmek, tasarlamak da biraz aslında başlamaktır yani. Hı hı. Bir şeyler yapmaya başlamaktır. Ben de hemen dünden bugüne olmasa bile zamanla bu dönüşümün olacağını düşünüyorum. Ve olmak da zorunda. Aslında hesaplamalar, planlamalar yaptığımızda maddi olarak, mali olarak da bunu yapmak daha aslında karlı. Onun haricinde yaşam kalitesi olarak da zaten hiç kuşkusuz derelerimizin açık olduğu, kentimizin daha yeşil olduğu bir halde yaşamamız gerekli diye düşünüyorum. Çünkü şu anda mevcut halimizde kentte yaşayan insanlar mutsuz, sinirli. Ama bizim hayal ettiğimiz kentte yaşıyor olsaydık insanlar bu kadar sinirli olmayacaklardı, daha mutlu olacaklardı ve emin olun gündemimiz de çok farklı olacaktı. Çok farklı şeyleri konuşup tartışıyor olacaktık. Bu yüzden ben derelerle ilgili meselenin sadece bir böyle bir peyzaj ya da sel olup olmamasıyla ilgili değil, total bir yaşam tarzı ile ilgili olduğunu düşünüyorum.
Evet, su bütün canlılar için bu kadar yaşamsalken farklı konuların öne çıkarak suyun geri plana itilmesi çok da anlaşılabilir bir şey değil. Bugün farklı boyutlarda bunun yansımalarını yaşıyoruz ne yazık ki ve rögar kapaklarının altında da derelerin akması gerçekten çok üzücü. Belgeselde bazı dünya başkentlerinin yerin altına alınan dereleri tekrar yüzeye çıkardığını da anlatıyorsunuz. Neden yapıyorlar bunu ve bunun Ankara'da uygulanabilirliği var mıdır? Maliyet mi, mülkiyet mi, hangisi en çok zorlayıcı noktadır? Aslında derelerin yerin altına alınması çok da büyük maliyetler gerektiriyor. Bir de bu tarafı var. Bu mümkün müdür tekrar yeryüzüne çıkarılması ve serbest akması, özgür akması?
Elbette. Her şey olabilir, yapılabilir. Fakat bunun iki tane temel kısıtı var. Bir de üçüncüsü var. Bir tanesi teknik olarak yapılabilir mi? Teknik fizibilitesi var mı? Hı hı. Her şeyin teknik fizibilitesi olabilir. Bunun asıl önemlisi maliyet. Yani buna ayıracağınız kaynak. Bir üçüncüsü de siyasi irade. Yani karar vericinin, diyelim ki tarıma ayıracağınız bütçelerine ben dereyi açacağım diyeceksiniz. Yani sektörler arasında bir transfer yapacaksın. Yani buna ayıracağınız bütçe. henüz Türkiye'de, yani Ankara'da da öyle, milli gelirin, kişi başı düşen milli gelirin, hep söylüyorlar, ben bir söyleyeyim, ekonomistlerin dile getirdiği, işte 10 bin doların en azından üstüne çıkacak. Yani o refaha yönelik de yatırımlara kaynak ayırabilin. Her şey mümkün. Bu da olabilir. Refah seviyesi arttıkça belli plan program içinde tek tek yapılabilir. Ben şunu da parantez söyleyeyim. Bu belgeselin çekiminde olsun, fikri destekte olsun, teknik destekte olsun, İnşaat Mühendisliği Odası Ankara Şubesi'ndeki çalışma grubunun da emeğinin almadan geçemeyeceğiz. Hı hı. Onu da bu arada belirtmek istedim.
Sayın Semih, sizin eklemek istedikleriniz var mıdır?
O zaman son olarak ben de bu konuyla ilgili şunu söyleyeyim iki cümleyle. Maddi ve siyasi olarak hani ayırmıştı Hasan Hocam. Maddi olarak aslında biz devlet olarak, halk olarak aslında birçok çok da belki de gerekli olmayan projelere de kaynak ayırabiliyoruz. Buna da kaynak ayırabiliriz diye düşünüyorum. Ayrıca şöyle, bu derelerin yer altında olduğu için yer altında olmasının da bir maliyeti var. Yani onun temizlenmesi gerekiyor ve dereler kanalizasyon şeklinde aktığı için Sincan'da arıtma tesisinde o suyun devamlı arıtılması gerekiyor ve pis aktığı zaman arıtma maliyeti çok daha fazla artıyor. Uzun vadede o yüzden temiz akması bu arıtma maliyetinden ve bakım maliyetinden aslında daha düşük olabiliyor. Bununla ilgili de çalışmalar var. Maddi olarak bence diğer bütün her şeyin haricinde dereleri açmak ve kenti böyle daha modern, çağdaş bir hale getirmek daha mantıklı. Diğer mesele de siyasi. Ben diyorum ki biz siyasilere güvenmeyelim, onlardan bir şey beklemeyelim. Biz halk olarak, vatandaşlar olarak, bireyler olarak taleplerimiz olsun, bunu dile getirelim ve bir şekilde bu iyi şeyleri onları yapmaya zorlayalım. Bu şekilde bir dönüşüme yol açabiliriz diye düşünüyorum.
Sonucu bunun için de belgeseliniz gerçekten çok ufuk açıcı. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Hem belgesel için hem de buraya kadar geldiğiniz için, aktardıklarınız için ağzınıza sağlık.
Biz teşekkür ederiz.
Biz teşekkür ederiz bizi davet ettiğiniz için.
Uygarlığın filizlenmeye başladığı yerler su kenarları olur. Çünkü ilk kentler su kenarlarında kurulur. Tarım, hayvancılık ve sonraları ticaret hep su kenarlarındaki kentlerde gelişir. Yeryüzünde yaşam başlamadan var olandır su. Yaşam kaynağımızdır. Denizler, göller ya da nehirlerle iç içe bir yaşam farklı imkanlar sunar. Bu imkanlardan faydalanmak ya da onları görmezden gelmek önemli bir tercih. Biz de bugün ilginç ve çok da bilinmeyen, gözümüzün önünden uzaklaştırılan ve yer altına hapsedilen Ankara derelerini konuştuk. Ankara Ankara'nın bugünkü konukları yönetmen Yasin Semiz ve inşaat ve çevre mühendisi Hasan Akyer'di. Program yapımcımız Neslihan Değirmencioğlu, teknik masada Gökhan Polat ve spikeriniz ben Burcu Aydemir. Yaşadığınız ya da çalıştığınız semtte Ankara'nın hangi derelerinin olduğunu fark etmeniz ve yerin altından hala çağlayarak akan o derelere kulak vermeniz dileğiyle. Hoşça kalın. Ankara, Ankara.